Ayrım 55, sayfa 407. Filozoflar, emirlerinde orduları bulunmayan, bu nedenle de dünyayı bir sistemin içine hapsederek onun üzerinde egemenlik kuran zorbalardır. Tiranizm dönemlerinde büyük filozofların yetişmiş olmaları da büyük bir olasılıkla bundan ötürüdür. Oysa uygarlığın ve demokrasinin ilerlediği dönemlerde en azından genel olarak duyulan yakınmalara bakıldığında ortaya inandırıcı bir felsefe koyulamamaktadır. Bu nedenle günümüzde kısa soluklu felsefelerin sayısı ürkütücü biçimde artmakta, buna bağlı olarak yalnızca insanın herhangi bir dünya görüşü bulunmasa da bir şeyler alabileceği dükkanlara rastlanmakta ama büyük felsefelere kuşkuyla bakılmaktadır. Büyük felsefeler olanaksız sayılmaktadır. Ulrich de kendini bu anlayıştan kurtarabilmiş değildi. Hatta bilimsel deneyimlerinin ardından böyle felsefelerle biraz da alay eder olmuştu. Bu davranışlarının da yönünü belirlemişti. Böylece hem gördükleri onu hep yeniden düşünmeye itiyor, hem de çok fazla düşünme karşısında ürkmekten kendini alamıyordu. Ama sonunda davranışlarını kesinlikle belirleyen bir başka şey daha söz konusuydu. Ulrich'in yaratılışında dağınık, felce uğratıcı, aciz kılıcı bir biçimde mantıksal düzene, kesin iradeye, yükselme hırsının yönü belirli itici güçlerine karşı çıkan bir yan vardı. Ve bu da bir zamanlar seçmiş olduğu eseizmle, kavramın içerisinde zamanla bu kavramdan dışladığı bazı öğelerin bulunmasına karşın ilintiliydi. Dipnot. Yazar burada deneme sözcüğünün karşılığı olarak Fransızcadan gelen essay sözcüğü ile bu sözcüğün Almanca karşılığı olan Versuch sözcüğü arasında bir ayrım gütmektedir. Almanca'daki Versuch sözcüğü bir edebiyat türü olarak deneme ile sınırlı olmayıp aynı zamanda her tür deneme anlamına gelir. Çevirenin notu. Essay sözcüğünün yapıla geldiği gibi deneme diye çevrilmesi edebiyattaki örneğe ilişkin yeterli bir atıf oluşturabilmekten uzaktır. Çünkü bir essay, bir düşüncenin daha uygun bir fırsatta doğrunun düzeyine çıkartılabilecek ama aynı olasılıkla yanlışlığı da anlaşılabilecek geçici ya da yüzeysel anlatımı değildir. Çok bilmiş kişilerin mutfaklarının artıkları diye önemsetmeye çalıştıkları makaleler ve incelemeler yalnızca bu sonuncu türdendir. Bir essay, bir insanın iç yaşamının yön verici bir düşünce içerisinde aldığı bir defaya özgü ve değişmez biçimdir. Bu kavrama, akla öylesine geliveren düşüncelerin öznellik diye adlandırılan sorumsuzluğu ve yarım yamalaklığı kadar yabancı düşen bir şey yoktur. Ama öte yandan, doğru ve yanlış, akıllı ve akılsız sözcükleri de böyle düşüncelere uygulanabilecek kavramlar değildir. Çünkü söze edilen düşünceler hassas ve dile getirilemez görünümlerine karşın yine de katı yasalardan bağımlıdır. Bu türden denemecilerin ve iç dünyanın sallantıdaki yaşamının ustalarının sayısı az değildir. Fakat bunların adını vermenin bir amacı olmayacaktır. Bu kişilerin alanları din ile bilgi, örnek ile öğreti, amor intellectualis ile şiir arasındadır. Onlar dinleri olmayan ermişlerdir ve bazen de bir serüvenin içerisinde yollarını yitirmiş olan sıradan insanlardır. Öte yandan insanın bu türden büyük denemecileri yorumlamak, yaşam öğretilerini bir yaşam bilgisine dönüştürmek ve devinenlerin deviniminden bir içerik kazanmak için yapılan bilgince ve akla uygun denemelerden ister istemez edindiği deneyimden daha karakteristik bir şey yoktur. Bütün bu deneyimlerden geriye denizden çıkarılıp kuma konulan bir deniz anasının kırılgan ve renkli bedeninden ne kalırsa yaklaşık olarak ancak o kadarı kalır. Bir meselesi olanların öğretileri, meselesi olmayanların aklında kum, çelişki ve saçmalık olup dağılır. Ama aslında bu deneyimler kırılgan ve yaşayamaz diye nitelendirilmemelidir. Çünkü aksi takdirde içindeki havanın boşaltıldığı, yaşam gereksinimlerine uymayan bir uzamda kalamayan bir fil içinde kırılgan demek gerekirdi. Bu tanımlamaların ortada bir sır ya da en azından içinde arp tınılarının ve glasandilerin ağır bastığı bir müzik varmış gibi bir izlenim yaratması çok yazık olurdu. Zira aslında doğru olan bunun tersidir. Ve Ulrich bunların temelinde yatan soruyu kesinlikle salt bir sezgi olarak değil, fakat şöyle düşünmekteydi. Doğruyu isteyen biri bilgin olur. Öznelliğini harekete geçirmek isteyen belki yazar olur. Peki ama sadece bunların arasında bir şey isteyen ne olur? Böyle arada bulunan örnekler hemen her ahlak kuralında vardır. Kurallardan çok tanınmış ve kolay olanını hemen verelim. Öldürmemelisin. Bu kuralın ne bir doğru ne de bir öznellik olduğu daha ilk bakışta anlaşılır. Bazı bakımlardan bu kurala çok sıkı uyarız. Başka bakımlardan bu kuralın belli, sayısı kabarık ama kesinlikle sınırlı istisnalarına izin verilmiştir. Ama üçüncü bir öbeğe giren kabarık sayıda şıkta, örneğin imgelemde, isteklerde, tiyatro oyunlarında ya da gazete haberlerinin okunması sırasında bütünüyle dağınık bir biçimde tiksinti ile baştan çıkarılma arasında gidip geliriz. Ne bir doğruluk ne de bir öznellik olan bazen bir talep diye adlandırılır. Bu talep dinin ve yasanın doğmalarıyla bağıntılı kılınmıştır ve böylece de ona türetilmiş bir doğruluğun karakteri kazandırılmak istenmiştir. Gel gelelim, roman yazarları bize İbrahim'in oğlunu kurban etmesinden çok yeni zamanların sevgilisini vurmuş olan güzel kadınına kadar istisnaları anlatırlar. Böylece her şeyi yine öznelliğin içinde eritirler. Demek ki insan ya kazıklara tutunabilir veya onların arasında kendini geniş bir dalganın gelgitlerine teslim edebilir. Ama nasıl bir duyguyla? İnsanın bu kural için beslediği duygu, böyle bir şeyi düşünmeyi bile aklından geçirmeyen ama alkolün ya da tutkunun etkisiyle ayağı yerden biraz olsun kesildiğinde yine de yapan sağduyulu doğa da dahil olmak üzere, körü körüne boyun eğme ile olanaklarla dolu bir dalganın içinde öylesine çırpınmadan oluşma bir karışımdır. Bu kural gerçekten böyle mi anlaşılmalıdır? Ulrich, bütün ruhuyla bir şey yapmak isteyen bir insanın bu yolla ne yapması ne de yapmaması gerektiğini bilebileceğini hissediyordu. Bir düşünce ya da yasak ona hiçbir şey anlatmıyordu. Yukarıya veya iç dünyaya doğru bir yasa ile bağlantı kurmak, aklının eleştirel yanını tahrik ediyordu. Hatta daha da fazlası, bu kendinden emin olan belli bir anı bir soya çekimle soylu kılma gereksiniminde bir tür değersizleştirme de vardı. Olup biten her şey sırasında yüreği sessiz kalıyor, yalnızca beyni konuşuyordu. Fakat Ulrich bir başka yoldan kararına mutluluğuyla bir baskın yapabileceğini hissetmekteydi. Öldürmediği için mutlu olabilirdi veya öldürdüğü için mutlu olabilirdi. Ama asla kendisine yöneltilen bir talebin dümen suyunda sürüklenen kişi olmazdı. O anda duyumsadığı bir buyruk değil, içine adım atmış olduğu bir alandı. Bu alan içerisinde her şeyin karara bağlanmış olduğunu ve duyuları ana sütü gibi yatıştırdığını kavruyordu. Ama bunları ona söyleyen artık ne bir düşünmeydi ne de alışılagelmiş, parça parça olmuş konumdaki bir duyumsamaydı. Bir bütünüyle kavramaydı ve buna karşın sadece bir rüzgarın beraberinde getirdiği bir haber gibiydi. Ve bu haber Ulrich'e ne doğru, ne yanlış, ne mantıklı, ne de mantıksız geliyordu. Sadece onu sanki yüreğine hafiften mutlu kılıcı bir abartma düşmüş gibi heyecanlandırıyordu. Ve insan bir eseyin hakiki bölümlerinden ne kadar bir doğru oluşturabilirse, böyle bir konumdan da ancak o kadar inanç elde edebilir. En azından bir aşığın yaşadığını tanımlayabilmek için aşkı terk etmek zorunda oluşu gibi sözü edilen konumu terk etmeden bir şey yapamaz. Kimi zaman onu eylemsiz bir heyecana iten sınırsız duygulanım, Ulrich'in onu sınırlara ve biçimlere doğru zorlayan çaba harcama içgüdüsüne ters düşmekteydi. Evet, insanın duygularını konuşturmazdan önce bilmek istemesi belki de doğru ve doğaldı. Ve Ulrich kafasında ister istemez günün birinde bulmak istediğinin doğrunun kendisi olmasa bile kesinlikle doğrudan aşağı kalır yanının bulunmayacağını canlandırmaktaydı. Ancak kendi özel konumu içerisinde bir şey için hazırlık yapan ama bu arada o şeye ilişkin niyetini yitiren birini andırıyordu. Matematik üzerine ya da matematiksel, mantıksal incelemeler kaleme aldığı veya doğa bilimleriyle ilgilendiği bir sırada kendisine ne gibi bir hedefinin bulunduğu sorulsaydı, buna tek bir sorunun düşünmeye değdiğini, bunun da doğru yaşamaya ilişkin soru olduğunu söyleyerek yanıt verirdi. Ancak insan bir talepte bir sonuç almaksızın uzunca bir zaman direndiğinde, beyin de tıpkı uzunca zaman havada kalan bir kol gibi uyuşur. Ve düşüncelerimiz de yaz mevsiminde askerlerin geçit için uzun zaman güneş altında duramamaları gibi sürekli ayakta kalamaz. Uzun süre beklemek zorunda kalan askerler düşüp bayılırlar. Ulrich yaklaşık olarak 26 yaşında yaşam anlayışının taslağını tamamlamış olduğundan 32 yaşında bu anlayışı artık pek içten bulmuyordu. Düşüncelerini geliştirmemişti. Ve insan gözleri kapalı olarak bir şey beklediğinde içinde beliren türden gerginlik yaratıcı ve belirsiz bir duygunun dışında Ulrich'in iç dünyasında da ilk bulanık bilgilerini edindiği günler geride kaldığından bu yana pek kayda değer bir kişisel devinim yoktu. Ama buna karşın zamanla Ulrich'i bilimsel çalışmalarında ağırlaştıran ve bütün iradesini bu çalışmalara yöneltmesini engelleyen şey belki yine de bu türden ve yüzeyin altında gelişen bir devinimdi. Bu devinim onu tuhaf bir ikileme sürüklemişti. Bu bağlamda kesinlik taşıyan bir ruhsal konumun aslında estetik bir konumdan daha dindar olduğu da unutulmamalıdır. Çünkü kesinlik taşıyan konum, Ulrich kendini bu konumun onun varlığını tanıma bağlamında öngördüğü koşullarla ortaya koymaya gönül indirdiği anda ona boyun eğmeye hazırdır. Buna karşılık bizim estetlerimiz Ulrich'in kendini açığa vurması halinde yalnızca onun gerçekten Tanrı vergisi yeteneklerle bir tutulması bağlamında yeteneğinin yeterince özgün, dünya görüşünün de yeterince anlaşılır olmadığını belirtmekle yetineceklerdir. Demek ki Ulrich kendini o türden olanlardan biri gibi kolayca belirsiz sezgilere bırakamazdı. Fakat öte yandan mutlak bir kesinlik konumunda yıllar boyu salt kendine karşı çıkarak yaşamış olduğunu kendinden saklayabilmesi de olanaksızdı. Ve Ulrich başına beklenmedik bir şeyin gelmesini istedi. Çünkü biraz alaylı bir ifadeyle yaşamdan izin almak diye adlandırdığı şeyi yaptığında her iki yön bakımından da kendisine huzur verebilecek herhangi bir neden bulunmamaktaydı. Ulrich'i mazur göstermek için belki de yaşamın belli yıllarda çok çabuk uçup gittiği ileri sürülebilirdi. Ancak insanın son isteğini, bu istekten geriye bir şeyler bırakmaksızın yaşamaya başlamak zorunda olduğu gün hep çok ileridedir ve bunun daha fazla ertelenmesi de olanaksızdır. Herhangi bir değişim olmaksızın aradan neredeyse yarım yıl geçtikten sonra Ulrich bunu korkutucu bir açıklıkla kavramıştı. Ulrich üstlendiği küçük ve gülünç iş bağlamında oraya buraya sürüklenip dururken, konuşurken, isteyerek çok fazla konuşurken, ağlarını boş bir nehre sarkıtan bir balıkçının inadıyla yaşarken, bu arada ne de olsa temsil ettiği kişiliğe uygun düşen hiçbir şey yapmazken ve bunu bilerek yaparken beklemekteydi. Kişilik sözcüğü bir insanın dünya ve yaşamın akışı tarafından biçimlendirilen bölümü anlamına geldiği ölçüde kişiliğinin arkasında beklemekteydi. Ve bu kişiliğin barajının ardında biriken sakin çaresizliği de her geçen günle daha çok yükseliyordu. Ulrich yaşamının en kötü bunalımını geçirmekteydi ve yapmadıklarından ötürü kendinden nefret ediyordu. Acaba büyük sınavlar, büyük yaratılışlara özgü bir ayrıcalık mıydı? Ulrich buna inanmayı çok isterdi. Ama bu doğru değildi. Çünkü en yalın kat ve sinirli yaratılışların da kendilerine özgü bunalımları vardır. Bu durumda Ulrich'e geçirdiği büyük sarsıntı içerisinde yalnızca bütün kahramanların ve katillerin sahip bulundukları o bir tutam sarsılmazlık kalıyordu. Bu cesaret değildir, irade değildir, güven de değildir. Sadece inatçı bir tutumla kendi kendine yapışmaktır. Bu inattan kurtulmak, köpekler tarafından tamamen parçalanmış olsa bile bir kedinin canının çıkması kadar güçtür. Böyle bir insanın yalnız olduğunda nasıl yaşadığı kafada canlandırılmak istendiğinde anlatılabilecek tek şey, geceleyin aydınlatılmış pencere camlarının olan içine baktıkları ve kullanılmış olan düşüncelerin kendisinden memnun kalmadıkları bir avukatın bekleme odasındaymışçasına böylece oturduklarıdır. Ya da belki Ulrich'in bir defasında böyle bir gecede pencereleri açtığı ve kırmızı yaprakların üstündeki ve yerdeki kar örtülerinin arasında tuhaf bir biçimde kapkara ve parlak uzayıp giden yılan sırtı gibi çıplak ağaç gövdelerine baktığı ve ansızın öylece pijamasıyla bahçeye inme isteğini duyduğu anlatılabilir. O anda Ulrich'in istediği soğuğu saçlarında hissetmekti. Aşağıya indiğinde aydınlık kapının önünde durmamak için ışığı kapatmıştı. Yalnızca çalışma odasından gölgelere doğru ışıktan bir saçak uzanmaktaydı. Bir yol, sokağa açılan parmaklıklı kapıya doğru uzanıyordu. Bir ikinci yolda karanlık ama belirgin ilkiyle kesişmekteydi. Ulrich ağır adımlarla bu ikinci yola doğru yürümüştü. Ve sonra ağaçların tepelerinden yukarılara doğru yükselen karanlık ona ansızın bir düş gibi Mos Bruger'in dev yapılı vücudunu anımsatmıştı. Ve çıplak ağaçları sanki tuhaf bir bedensellik içerisinde algılamıştı. Kurtçuklar gibi çirkin ve ıslaktı bu ağaçlar. Ama buna karşın insan sanki onlara sarılabilir ve gözyaşları içerisinde önlerinde diz çökebilirdi. Fakat Ulrich öyle yapmamıştı. İçindeki kıpırtının duygusallığı onu dokunduğu anda geriye çekilmeye zorlamıştı. O sırada sisin süt rengi köpükleri arasından ve bahçenin parmaklıklarının önünden geç kalmış yayalar geçmekteydi. Ve Ulrich kırmızı pijamalı silüetiyle kara ağaç gövdelerinin arasından çıkınca onlara bir deli gibi gözükebilirdi. Ama Ulrich yola sağlam adımlarla basmış ve görece bir memnuniyetle evine dönmüştü. Çünkü onun için ayrılmış bir şey varsa bile bu çok başka bir şey olmalıydı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Essay. E-S-S-A-Y. Amor intellectualis. A-M-O-R. I-N-T-E-L-L-E-C-T-U-A-L-I-S. Versuch. V-E-R-S-U-C-H.